Toprağın Sesi.
Efendim merhaba, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sesi programında çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz efendim. Profesör Doktor Sayın Vahit Kirişçi Beyefendi bizlerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı, bir önceki dönem 66. Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi Tarım ve Orman Bakanımız kendisi aynı zamanda, ama benim çok değerli bir hocam, ömrünü deyim yerindeyse tarım sektörüne vermiş çok değerli bir isim. Dolayısıyla bize ayrılan süre boyunca elimizden geldiğince bütün deneyimini, bilgisini süzmeye gayret göstereceğiz. Dilimiz döndüğünce hoş geldiniz efendim, şerefler verdiniz.
Çok teşekkür ediyorum.
Bir ömür gitti değil mi efendim? Neredeyse. Yani bütün mesainizi benim bildiğim kadarıyla tarım sektörüne ayırdınız siz ömrünüz boyunca.
Üniversiteye girişim 1978 olunca.
Oradan hesap edin diyorsunuz.
46 yıl, meslekte de 42 yıl. Yani fakülteyi bitirdikten sonra da 42 yıl. Tabii bu 42 yılın Tarım Orman Bakanlığı'nda geçirilen kısmı var. O zaman stajyer mühendislik vardı. Stajyer mühendis olarak görev aldık. Daha sonra tekrar mezun olduğumuz fakülteye, ki fakülte ikincisi olarak mezun olmuştum, araştırma görevlisi olarak dönmüş olduk. Tarım makineleri bölümünde araştırma görevliliği ve sonrasında doktoram bitme aşamasındayken YÖK'ün bir bursuyla yurt dışına, İngiltere'ye, oraya doktora yapmak üzere gittik. 4 yıldan biraz fazla kaldıktan sonra tekrar üniversiteye, kendi bölümümüze döndük. Yarın doçent, doçent, profesör olduk. Ama 2002 ile beraber sizin de tanık olduğunuz artık akademik dünyadan ayrılış, siyasi hayata giriş söz konusu oldu. 2011 yılına kadar bu Yüce Meclis'te yine Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu Başkanlığı, Adana Milletvekilliği görevlerini ifa etmeye çalıştık. 2011'de milletvekilliğimiz sona erdiğinde kendi faaliyetlerimiz, onların başına geçtik, işlerimizle meşgul olduk. 4 Mart 2022'de de Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Tarım Orman Bakanı olarak görev aldık. Tabii ki bu görev aldığımız süre içerisinde de yine mesleğimize hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Ve 14 Mayıs seçimleri münasebetiyle bu kez 6 Şubat depreminin hem merkezi, üssü, hem de en ağır hasar gören ikinci il sıfatıyla Kahramanmaraş milletvekili olarak bu kez görev almış olduk. Mecliste bıraktığımız yerden tekrar başlamış olduk. Hani şöyle bir çevrim,
evet, öyle olmuş.
İfade edilecek olursa bir çevrimi biraz daha bir çevrim tamamlanmış oldu. Yani masanın dört bir yanında oturduk. Şimdi tekrar yasama ayağında yeri burada hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Aslında Sayın Başkanım bu çok büyük bir birikimi de beraberinde getirmiştir. Hem akademisyen olarak hem yasama çalışmalarında, yürütme çalışmalarında tabii ki işin hani birincil üretim dediğimiz tarafında da vardınız. Onu da çok iyi biliyorum. Yani konunun hemen hemen her boyutunu bilen bir insan olarak özellikle tarım politikalarına uzun süreden beri yön vermek Türkiye için de bir ayrıcalık. Bunu yüzünüz için de söylemiyorum. Tabii geçmişe şöyle hani çok fazla bir tarih programı yapmıyoruz ama belki bir iki dakika tarım sektörünün geçmişten bugüne evrilmesini rica edeceğim, ama asıl sorum tabii ki son 4 sene için olacak. Çünkü çok ağır bir dönem yaşadık. Ama ben biraz da tarihçiye girmenizi rica ederim kısaca.
Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Aslında bizim kendi üniversitelerimizde bütün bölümler için söylüyorum. Mutlaka ilgili alanın felsefesi ve tarihi öğrencilerimize okutulmalı. Yani biz eğer tarıma dönecek olursak, tarımın başlangıcı Atatürk Orman Çiftliği'nde, Atatürk'ün üzerinde demir tekerlekli traktörün üzerinde verdiği görüntüyle başlamadı. Yani insanlığın var olduğu kadar eski bir alandan, konudan, sektörden bahsediyoruz tarım sektörü olarak. Çünkü insanların beslenme, barınma, giyinme gibi üç temel ihtiyacı var. Bu üç temel ihtiyacını da aslında bugün bile karşılayabilecek durumda tarım sektörü. Ya barınma nereden çıktı diyebilirler. Bir kıl çadır. O kılın elde edildiği hayvan bizim kendi milli hayvan varlığımız içerisinde yer alan keçilerimiz. Dolayısıyla şimdi böyle bir sektör, stratejik bir sektör, bir milli güvenlik meselesi olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum. Modası olan bir sektör değil, her daim modada olan bir sektör, her daim güncel. İkamesi asla söz konusu değil böyle bir sektörün. Yani bu sektörün yerine şunu alalım, onunla bunu ikame ederiz. Hayır, yani bu belki gıdada daha fazla kendini gösteriyor ama kılık kıyafette, ya işte pamuk ipliğinden olmasa da polyesterden, bir kimyasaldan yapılan bir kıyafeti giyeriz demek belki mümkün olabilir ama her zaman için tarım bu manada belirleyicidir, vazgeçilmezdir. İkamesi söz konusu olmayan bir sektördür. Tabii Türkiye gibi bir ülke, nüfusu da sürekli artan bir ülke. Yani 10 milyon gençten bahsedilen bir cumhuriyet döneminden bugün 85 milyona geldik. Bu sadece kendi nüfusumuz. Bir de ülkemize gelen, işte bizim misafirimiz olan turistler var. Bunların da nüfusu 50 milyonun üzerine çıktı. Hal böyle olunca ihracat kısmını da ayrıca belki belirtmekte tabii yarar canım var. İhracatla da yurt dışında bizim ürettiklerimizi tüketen yine bir nüfus var. O halde tarım sektörü bizim vazgeçilmezimiz. Tarım sektörü bizim olmazsa olmazımız. Ve tarıma dayalı olan gıda sanayi, hakeza aynı şekilde. Ve böylelikle de tarım sektörünü bizim dönemsel olarak destekliyor olmamız, dönemsel olarak önemsiyor olmamız çok doğru bir tavır olmaz. Her daim tarımın yanında, hemen yanı başında olmamız gerekir. Tabii ki tarım sektörü aslında bir hukuk devletinde tıpkı diğer sektörler gibi bir taraftan da mevzuatlara sahip olması gerekiyor. Yani şöyle bir baktığımızda hali hazırda temel kanun, hani o kanunun temel kanun olması değil, böyle çarpıcı bir kanun, önemli bir kanun olarak 17 tane 2002 yılına kadar çıkmış kanun var. Evet. Ama 16 tane de 2002'den bugüne çıkmış bir kanun var. Yani Cumhuriyet'in 80 yılında bizim elimizde olan 17 kanun ama Cumhuriyet'in son 20 yılında, çünkü 100 yılı geride bırakmış olduk, son 20 yılında da 16 tane kanun var. Siz bunları çok iyi biliyorsunuz.
Bunlarla birkaç ilgili tanesini de soracağım efendim.
Evet, bunlarla olursa ilgili de inşallah şey yaparız ama tabii ki hukuk devleti, o halde mevzuat önemli. Mevzuatın varlığı, sektörün kendi entelektüelini bugün bile hala yeterli görmüyoruz ama yani en azından tarım adına programlar var. Tarımı yazanlar, çizenler var. Bunlarla ilgili dernekler var. Yani dünden bugüne de epeyce bir şeyin değiştiğini ifade edebilirim. Bu alanda şu son cümlem olsun.
Lütfen.
Yurt dışında doktora yaptığım dönemde, ben o zaman toprak mekaniği alanında Türkiye'de doktorasını yapmış bir akademisyen olmadığı için bilinçli olarak gittiğimde toprak mekaniği alanında, toprak işleme makineleri başta olmak üzere o alanda doktora yaptım. Yardımcı danışmanım vardı. Yardımcı danışmanım, bu söylediğim 1990 yılı yalnız. 90'da yardımcı danışmanım, ya eğer mümkünse şu yandal olarak hassas uygulamalı tarım diyebileceğimiz, şimdi akıllı tarım falan diyoruz, bu konuda çalışma yapmanı isterim, bu senin için iyi olur falan. Tabii düşünün, Türkiye'den gitmişsiniz, 1950'lerden Marshall yardımından kalan o traktörlerle tarım yapılan bir ülkeden geliyorsunuz. Ama size hani bugünkü düzeyde olmasa bile, belki bir drone vesaire falan olmamış olsa bile, biz otonom araçları çalışan bir danışmanın yanında
bulunduk.
1990.
Tarım medyasının bile son 5 yıllık konusu bu. Tarım medyasının.
Onu da söyleyeceğim. Evet, buyurun. Umut Bey, onu da söyleyeceğim. Tabii orada o çalışmaları yaptık. Türkiye'ye döndük. Erzurum'da bizim mekanizasyon kongreleri var biliyorsunuz. Rutine
Tamam.
bağlanmış. O kongreye ben akademik hayatta doçent oldum. Yanımda asistanlarım var. Onlarla birlikte o kongrede hepimizin ismiyle anılan bir makalenin sunumu var. Hiç unutmuyorum. Arkadan benim olduğumu da fark etmeyen bir başka akademisyen arkadaşım. Ya bunlar da fantazi yapıyorlar. Yani bizim 50'li yıllardan kalan traktörler hala cari iken ya bu precision farming, bu hassas tarım, hassas uygulamalı tarım da nereden çıktı diye konuştuklarını biliyorum. Sevindirici olan şey şu, o arkadaşlar şu anda bu alanda çalışıyorlar.
Çok
Ve
iyi.
biz o dönemde, ben çünkü bir akademisyen olarak, akademisyenin görevi kitap yazmak değildir. Bu hep yanlış anlaşılır. Yazardır. Yani yazar akademisyen olmak zorunda
Da değildir.
değildir. Yazar ayrıdır. Yazar. Yani İngilizcesi de writer'dır. Ama lecturer da ders anlatandır. Hocadır
O da değil.
yani. Ama researcher da araştırma yapandır. Bakın her birinin karşılıkları ayrı. Şimdi böyle olduğu halde ben arkadaşlara dedim ki biz öncülük yapalım ve bu çerçevede de gelin bir hassas uygulamalı tarım diye bir kitap yazalım.
Yazalım.
Ve o kitabı kaleme aldık ve o kitabı o kardeşlerimizle beraber yazdık. Bunu şunun için söylüyorum. Tabii nereden nereye geldi?
Geldik. Zaten sorumun kökü de oydu efendim,
Evet,
evet.
işte bu söylemiş olduğum şuradaki 34 yıllık bir geçmişi olan bir hadise ama bugün bizleri çok mutlu eden gelişmeler var. Vatandaşımız elinde işte cep telefonu, akıllı telefonuyla istediği
Her
işlemleri
şeyi kontrol
yapabilir hale
edebiliyor.
geldi.
Evet. Biraz daha günümüze gelelim Sayın Başkanım, uygun görürseniz. Şimdi küresel risklerin, belirsizliklerin, hani deyim yerindeyse had safhaya ulaştığı bir dönemi yaşadık. Hani pandemiyle birlikte son 4 yıl diyebiliriz buna. Ve ne yazık ki hani öngörülere baktığımızda da yaşamaya da devam edeceğiz. Bu süreçte hem tarımsal üretim hem az öncesinde vurguladığınız gibi gıda sanayi, özellikle arz güvenliği konusunda birinci sorum, küresel çapta hangi parametreler değişti? İkinci sorum da efendim, bölmemek için ikisini arda arda sorayım. Bu değişimlerin Türkiye'ye yansıması neler oldu kısaca?
Şimdi zaten tarımın en temel dört görevi var malum. Bunlardan bir tanesi arz güvenliğini, gıda arz güvenliğini sağlamak. Ha biz gördük ki gıda arz güvenliği özellikle pandemi döneminde ve devamında Rusya-Ukrayna savaşı gibi bir bölgesel jeopolitik risklerin yaşandığı süreçte ve son olarak da ülkemizde depremle beraber bu fark edildi. O halde bizim kesinlikle ve kesinlikle gıda arz güvenliğini sağlamakla yükümlü bir Tarım Orman Bakanlığımız var ve bunların çalışanları var. Türkiye'de bu çalışanlarla beraber sıkı bir işbirliği içerisinde olan üretici kesimi var, çiftçilerimiz var. Bu çiftçilerimiz dünyadan ayrıştı aslında pandemi döneminde hatırlayın. O dönemde gerek İspanya, gerek İtalya, gerek Portekiz gibi, Fransa gibi ülkelerin çiftçileri ahıra, ağıla, kümese, tarlaya, bağa, bahçeye, seraya gitmekten imtina
İmtina ettiler.
ettiler. Kendi canlarını bu virüsle ilgili mücadelede evde kalmayı tercih
Ettiler.
ettiler ve evde kaldılar, canlarını önemsediler. Bizimkiler önemsemediler mi? Elbette bizimkiler de önemsediler ama ya bu üretme aşkı, bizim üreticimizdeki, çiftçimizdeki üretme aşkı o dönemde o kadar çok baskı geldi ki Cumhurbaşkanımızın üzerine ne olur bizi bu izin verilen çalışanlar listesine
Sınıfına koyun
ekleyiniz,
diye, evet.
koyunuz
Biz
diye.
ben tarlama gideceğim, işletmeme
Aynen,
gideceğim diye,
aynen, aynen.
evet.
Şimdi bu tabii ki bizim üretim zincirimizde ve üretime bağlı tedarik zincirimizde dışarıdan kaynaklı olanlar hariç içeride bir aksamaya yol açmadı. Bizim en büyük sermayemiz bu oldu. En büyük kazancımız bu oldu. O üretme aşkı ve o üretimdeki ısrarcı tutumu üreticinin bu bizim elimizi güçlendirdi ve biz bu yönüyle başka ülkelerden ayrıştık. Tıpkı sağlık alanındaki o güçlü altyapımız ve sağlıkla ilgili o gerçekten çok emektar işte hekiminden sağlık personelinin diğer kademelerine, herkesin o çabası nasıl bizi pandemide daha güçlü, daha avantajlı kıldıysa, burada da benzer bir durumu biz yaşadık Türkiye olarak. Tabii bunlar rakamlara da yansıdı, biliyorsunuz. Ve bu çerçevede de Türkiye hem kendisi için hem de o ihraç ettiği ürünlerle o ihracat yapılan ülkedeki insanların ihtiyaçlarını karşılayan tedarikçi önemli bir ülke olmuş oldu. Tabii bu gıda arz güvenliğini sağlama konusunda almamız gereken tedbirler yok muydu? Vardı. Bu tedbirlerden de belki kısaca söz etmekte yarar var.
Buyurun.
Biz bunları, tabii ki afetler var. Bu afetlerin doğal olanları var. Bizim kendimizin yaptıkları var. İşte iklim değişikliği var. Bir tarafta kuraklığı yaşıyorsunuz, bir tarafta da eş zamanlı bir başka coğrafyanızda, ülkenin bir başka kesiminde kuraklığı yaşıyorsunuz,
Yaşıyorsunuz.
seli yaşıyorsunuz, taşkını yaşıyorsunuz. Bunların hepsini bir arada yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu risklere dayanıklı da bir takım çalışmaların mutlaka yapılması gerekiyor idi. Tabii belki bu Tarım Orman Bakanlığı olarak bizim en son çıkardığımız bir yasa var.
6 Nisan 2023 tarihli olan mı
5
efendim?
5 Nisan
5
5
Nisan.
Nisan
Dediğim
2023 tarihli, 23 Mart'ta da meclisten
gibi.
geçti. Tıpkı Tarım Kanunu gibi, tıpkı efendim lisanslı depoculuk gibi, tıpkı efendim üretici birlikleri, tohumculuk kanunu gibi, böyle o temel kanunlar gibi çok önemli bir kanun. Tabii ki mevcut kanunlarda değişikliği öngören bir
Evet.
torba kanundu bu.
Yeni bir dönemin başlangıcı diye duyuruldu.
Bir milat olarak,
Evet.
o bize ait de bir sözdü o dönemde, bir milat olarak bunu ifade etmek gerekiyordu. Çünkü siz şayet gıda arz güvenliğinden söz edecekseniz, sizin mutlak surette planlamayı daha öne çekmeniz, planlamayı olmazsa olmazınız olarak
Görmeniz
görmeniz
lazım.
gerekir. Aynı şekilde sözleşmeli üretim, onun bir mütemmim cüzüdür, tamamlayıcısıdır. Yani bir arz güvenliğini sağlama. Yani neticede arz güvenliği dediğimiz şey, bir tarafta üretilenler var, bir tarafta da bu üretilenleri tüketenler var. Talep tarafı var. Bu ikisinin arasında bir dengenin olmasını arzu ediyoruz. Evet, bizim 2002 yılında 25,1 milyar dolarlık bir tarımsal hasılamız var. Bu oransal olarak Türkiye'nin milli hasılası içerisindeki payı düştü ama rakamsal
Olarak
olarak arttı.
yaptı.
Niye? Çünkü bu ülkedeki üreticiler üretmeye devam etti.
Ürettiler.
Aynı şekilde üretim miktarı da arttı. Yani bugün 128,9 milyon tona geldi bizim
Bütün
bitkisel
üretimimiz.
üretimimiz. Sadece bitkisel üretimimiz. Şimdi eksiklerimizi de konuşalım
Mutlaka.
ama yaptıklarımızı
Paramızla
da
konuşalım.
konuşalım. Çünkü bu üretimi yapan insanlara da haksızlık etmememiz lazım.
Evet.
Yani burada elbette desteklemelerin çok etkisi oldu, katkısı oldu. Ama bunların da bu dediğimiz yeni yasayla birlikte değiştirilmesi gerekiyor.
Şimdi Sayın Başkanım, temel konu başlıklarına siz vurgu yaptınız. Biz zaten hem TRT olarak hem de bu işle biraz daha detaylı ilgilenen medya olarak üretim planlaması, çiftçi kayıt sistemi, söylediğiniz gibi sözleşmeli üretim bunları çok detaylandırdık. Ama genel kamuoyunun en çok gündeme getirdiği konu da ekilmeyen arazilerin mutlaka ekime kazandırılmasıydı. Bu da az önce söylediğiniz gıda arz güvenliği açısından çok önemli bir konu. Bu konuda ne değişti efendim 5 Nisan'dan itibaren? Bir onu anlatırsanız çok sevinirim.
Şöyle, şimdi tabii ki bu kırsaldan kente veya kentlere göç hadisesi bizim üretim üssümüz olan kırsalda üretimin biraz ötelenmesine
Kesin.
veyahut da üretimde bir takım gerilemelere neden oldu. Daha fazla üretme imkanımız varken. Bir de bunlara varislerin arasındaki uyuşmazlık, onlar arasındaki anlaşmazlık boş kalan alanları beraberinde getirdi. Uğraştığına değmeyecek büyüklükte küçük küçük işletmeler ortaya çıktığı için
Ekonomik değil diyorsunuz siz
ekonomik değil,
uzmanlara. Evet.
ölçek ölçek
Ölçek
ölçek ekonomisini görmediği için bıraktılar. Şimdi biz bu düzenlemeyle şunu yaptık. 2 yıl üst üste eğer bu alan boş kalmaya devam ederse biz doğrudan vatandaşımıza şunu söyleyeceğiz. Burada mülkiyet hakkı kutsaldır, o sizindir. Ama biz burayı kiraya vereceğiz ve bu kira gelirini de varislerseniz bile her bir varisin hesabına, banka hesabına bu paraları yatıracağız.
Kimse mağdur olmayacak yani bu
Hayır,
sistemde.
Hayır, öyle bir şey zaten söz konusu değil. O baştan söylüyorum. Hı hı. Mülkiyet hakkı kutsaldır diyoruz. O kişinin kendinde. Fakat kullanım hakkı ayrı bir şey. Çünkü bu bir milli varlıktır. Milli bir değerdir. Bizim bu değeri kesinlikle ve kesinlikle boş bırakmamamız gerekir. Biz şimdi 2002 yılında 65 milyon olan nüfus bugün 85 milyona evet. çıkmışsa herkes Hollanda'yı konuşuyor. Hollanda'nın 17,5 milyon nüfusu var. Siz 17,5 milyonun üzerine 2,5 milyon daha koyun. 85 milyona erişiyorsunuz. 20 milyonluk farkı ifade ediyorum. Dolayısıyla burada nüfus artışımız ortadayken, ihracatımız devam ederken artmaya, turist ülkeye gelen turist sayısı, bir de mesela hepimizin çocukluk yıllarındaki sofrasında olanlarla bugünkü sofrada olanlar aynı değil. Bir meslek insanı olarak bazı meyvelerin isimlerini hatırlamakta güçlük çekiyorum. Doğru. O kadar çok meyve çıktı ki.
Ve arzuluyoruz da o çeşitliliği.
Olsun ya, bu kötü bir şey değil.
Nefsimize de hakim olamıyoruz yani bir anlamda.
Kötü bir şey değil, evet. Olsun. Bu dışarıda tüketim alışkanlıkları evet. oluştu. Efendim işte refah seviyesinin yükselmesi, biraz daha dikkat etmesi ve burada iyi tarım uygulamalarına, organik üretime, bunlara ilginin artması. Bunlar nerede yapılacak? Bunlar tarlada yapılacak. Boş bekleyen bir ahır varsa o ahırda yapılacaktı, kümeste yapılacaktı. İşte bu yasada yer alan ki ona ilişkin de yönetmelikte yayınlandı.
Evet.
Evet. Dolayısıyla orada ondan dolayı büyük bir devrimdir demek mümkün. Zaten planlı tarım, ben istediğimi ekerim, istediğim kadar parayı veririm. Bunların artık devrinin kapanacağı yeni bir dönem olacak.
Peki efendim. Açmak zorundayım çünkü unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Siz Kahramanmaraş milletvekilisiniz AK Parti'nin ve 6 Şubat asrın deprem felaketini geride bırakalı neredeyse bir yıl olacak. Şimdi o günden bugüne tabii çok çalışma yapıldı ama takdir edersiniz toprağın sesi bir tarım programı. Eğer kabul ederseniz ben sadece tarımsal çalışmaları size sormak istiyorum efendim. Bir yılda bölgede neler değişti?
Şimdi tabii ki deprem anında bir öncelikler var. Yani o anda öncelik ne? Gerçekten insanlarımızın o acılarını ve ızdıraplarını kurtarılmayı bekleyen enkaz altındaki insanlara yardım etmeyi
tabii
bizim
ki.
Öncelememiz gerekiyordu. İnsani olarak öncelikle. Daha sonra onların ihtiyaçları vardı. Beslenme ihtiyaçları vardı, barınma ihtiyaçları vardı. Diğer kurumlar gibi Tarım Orman Bakanlığı o dönemde bakan olduğumuz için biz de o konuya ağırlık verdik. Ve bütün teşkilatlarımızla birlikte DSİ başta olmak üzere orman, efendim bizim il ilçe müdürlüklerimiz, enstitülerimiz sayamayacağım bütün kurumlarımız bu çalışmalara önem verdiler. Tabii ki o insanlara yönelik yapılan çalışmalardı. Bir de bizim yine üretimimizi oluşturan hayvansal üretim kısmı var, bitkisel üretim kısmı var. Mesela bitkisel üretim kısmıyla ilgili hani üzerinde bir tarımsal yapı da dikkate alındığında olmadığını varsaydığımızda öyle çok büyük bir hasar olduğunu söyleyemeyiz. Hı hı. Sadece o kaymalardan kaynaklı bazı yerlerde hı hı. 7 metreye varan kaymalar, yarıklar vesaireler bunların oluşması. Ama 140 tane bizim hatırlarsanız bölgede baraj ve göletimiz vardı. Evet. Bu 11 ili içine evet. alan. O dönemde en çok üzerinde durulan şey oralarda bir kret, bir çatlak oluştuğu ve o gövdelerin gerisindeki suyun bir sele dönüşüp bir başka afeti yaşatacağı
çok
gibi.
Çok da dedikodusu da çıktı. Asparagaz çok haber aynen. çıktı. Evet.
Aynen. O dönemde biz de helikopterle, uçağımızla sürekli bütün bu göletlerimizi, barajlarımızı kontrol ettik. Şimdi mesela onlardan 24 tanesinde çatlaklar oluşmuştu. Onlar tamir ediliyor. Bu da önemli bir konuydu. Bu tarafa geldiğimizde büyükbaş ve küçükbaş, kanatlı, efendim arılı kovan ve su ürünleri. Yani tarımsal üretimin hayvancılıkla ilgili olan bütün alt başlıklarında birebir. Yani bir büyükbaş hayvan eğer telef olmuşsa o bir büyükbaşın telafi
Ödemesi.
edildiği bir ödeme
Sistemi geçti,
gerçekleştirildi.
evet.
Böyle bir sistem. Ve bu çok kısa sürede yapıldı. Önce küçükbaş hayvanla ilgili olan, telef olan hayvanların yerine küçükbaş hayvanlar dağıtıldı. Sonra büyükbaş hayvanla
Tamam.
ilgili, o da artık sonuna gelinmişti. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde tamamlanmış olur. Arılı kovan, kanatlılar, hakeza, bunlara da birebir bu hayvanlar onlara tedarik edildi. Su ürünlerinde biraz tabii ki farklıydı.
Evet, tabii.
Orada biraz nakdi ödeme yapıldı. Ama deprem olur olmaz oradaki Ayşe teyze, Ali amca, onun ihtiyacı olan hayvanının barınması için bir çadırdı. Mesela onlara çadır ve brandalar temin edildi. Aynı şekilde onlara doğrudan yem verildi. Bedelsiz. Yani herhangi bir, yani para verseniz o parayı gidip de harcayıp işte
Yem alacak
yem
ortam
alabilecek
yok.
bir
Ortam yok.
organizasyon yok.
Evet.
Yani öyle bir
Evet.
imkanı yok. Ondan dolayı biz ayni olarak bu yemleri de onlara dağıttık. Bu insanların gerek kendileri ve gerekse hayvanları için ısınma amaçlı mesela. Orman Genel Müdürlüğümüzde odun dağıttı. Isınma amaçlı. Yani çünkü bu da çok bir
Evet,
ihtiyaçtı.
tabii.
Diğer taraftan desteklemeleri, 14 milyara yakın destekleme
Evet.
ödemelerimiz vardı. Biz bunları öne
Öne
çektik.
çektiniz.
Biz bunları öne çektik ve dedik ki bu bölgenin insanların buna çok ihtiyacı var. Hemen bu paraların dağıtılması gerekir. Tekrar nakdi olarak yem desteğinde bulunduk efendim. Dolayısıyla onların tarımsal üretim adına ihtiyaç duyabilecekleri, çarklarını döndürmeye devam edebilecekleri bütün hususlar bu manada oluşturuldu. Elbette yıkılan depolar var. Zarar gören depolar var. Tıpkı iş yerleri gibi, fabrikalar gibi zarar gören yerler
Gıda
var.
sanayinde
Gıda,
kayıplar da
tabii
oldu, değil
gıda
mi hocam?
sanayinde kayıplar var. Dolayısıyla bu zinciri de o manada ayakta tutmak için biz bakanlık olarak kendi görev alanımızdaki konularla ilgili gerçekten ziyadesiyle bu konulara yoğunlaştık, meşgul olduk. Ama bir taraftan da diğer bakanlıklarımızın da onların da yaptığı çalışmalar var. Onlarla da bütünleşik olarak bir entegre çalışma sahada hala yürütülmeye devam
Evet.
ediyor.
Umarız çok kısa bir süre içerisinde 6 Şubat öncesi tarımsal gayri safi hasılaya o 11 sonra 13 oldu ilimiz inşallah ulaşır. Sayın Başkanım son soru biraz genel tüketicimize ilişkin. Geçtiğimiz haftada bildiğiniz gibi gıda enflasyonu da yayınlandı %72. Bu çok yüksek bir oran diğer ülkelere baktığımızda. Gerçi tabii ki gıda enflasyonunun artış oranını tarım politikalarına, Tarım ve Orman Bakanlığı'na doğrudan bağlamak mümkün değil. Çok başka etkenler var. Ama yine de yorumlamanızı rica edeceğim. Bir de yine çiftçimizin en büyük sorunu siz de sürekli başta kendi bölgeniz olmak üzere Anadolu'yu dolaşıyorsunuz. Girdi maliyetlerinin çok yükseliyor olması. Bu iki konuyla efendim bitirmek istiyorum müsaadeniz olursa.
Umut Bey, şimdi tabii ki bizim kontrol edebileceğimiz, müdahil olabileceğimiz alanlar var. Bir de bizim müdahalemizin dışında kalan
Alanlar
alanlar
var.
var. Türkiye'de tarım sektörü girdilerinin önemli bir bölümünü ithal eden ülke statüsünde.
Şimdi.
Yani bunun başında ne geliyor? İşte bunun başında mazot geliyor. Bunun başında gübre geliyor.
Geliyor.
Bunun başında efendim ilaçların bir bölümü geliyor, aşı geliyor. Yem katkı maddeleri
Maddeleri
geliyor bu
geliyor.
tarafta. Dolayısıyla tabii ki bakanlığımız dışında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı, her iki bakanlığı da
Bunlar.
ayrı ayrı ilgilendiren hususlar da var. Ama bizim buradaki bakışımız şu olmalı. Ben açıkçası tarım sektörünün cazip bir sektör olduğunu ortaya koyacak adımlar atmamız gerekiyor. Hatırlarsanız tarım kanunu çıktığında kanunun bir 19. maddesi var. Fark ödemesi.
Evet.
Bakın adı
Biz prim diye
üzerinde.
onu söyleriz hep.
Ama doğru değil.
Doğrusu fark ödemesidir. Evet.
Doğrusu fark
Fark ödemesi.
ödemesi. Peki bir şeye bir fark ödemesi denilmişse bunun anlamı nedir? Üreticinin piyasaya satmayı arzu ettiği fiyatla piyasadaki fiyat arasında üreticinin aleyhine bir durum varsa bunu ödemeyi taahhüt eden bir destekleme modelidir.
Gelirini koruyorsunuz aslında bir
Devam
anlamda.
edeceğiz işte.
Buyurun.
100 liraya satmayı düşündüğü bir ürün var ama piyasaya gitti. Çünkü serbest piyasa. 90 liraya satıldı. Eğer bilirse ki çiftçi, üretici, ya bu 10 lirayı devlet bana
Ödeyecek.
ödeyecek. Şimdi biz bürokrasiden söz ediyoruz. Evrakların arasına boğulmuş Tarım Bakanlığı çalışanlarından söz ediyoruz. Peki burada bir desteklemelerde sadeleştirme, desteklemelerde üreticinin üretimle ilgili aşkının, şevkinin devam etmesi için bunu garanti altına alan, zapturapt altına alan bir fark ödemesi uygulaması. Verdiklerimiz fark ödemesi adı altında verilmiş olsa bile bunlar fark ödemesi değil.
Kesinlikle.
Örnek, 2021 yılında pamuk gayet güzel bir fiyata pazarda alıcı buluyor. Ama 2022 yılında fiyatlarda üreticinin beklentilerinin altında bir fiyat oluşuyor. Peki 2021 yılında biz pamukla ilgili destekleme ödemelerine devam ettik mi? Ettik. Etmemeliydik. Üretici bana bunu vermeyin demez. Ama
Tabii.
kamu otoritesi bu düzenlemeler sayesinde fark ödemesi adı altındaki bu düzenlemeler sayesinde stratejik olan ürünler. Bakın bu da çok önemli. Yani biz arz güvenliğini sağlarken stratejik ürünleri birinci sıraya oturtmak zorundayız. Koridorun adı niye tahıl koridoru oldu? Bunu kendimize sormalıyız. Doğalgaz koridoru değil, enerji koridoru değil, işte limon koridoru
Doğru değil.
değil. Ya yani o
Et
değil, bu değil,
koridoru
et
değil.
koridoru
Koridoru
değil.
değil.
Bakın. Yani çünkü beslenme denildiğinde ekmek akla geliyor. Ekmek undan yapılıyor. Un buğdaydan elde ediliyor. Aynı şekilde hayvan için de arpanın kendisi stratejiktir. Dolayısıyla bu stratejik ürünlerde kesinlikle ve kesinlikle 19. madde fark ödemesinin taahhüt edilmesi. Ki planlı üretimde başarılı olabilmenin, yol alabilmenin yegane yolu budur. Yoksa üretici, ya ben bundan daha çok kazanıyordum ama bundan daha az kazanacağım gibi bir ikileme girebilir. Tabii burada bir başka elimizde manivela var. O manivela da gelir koruma poliçesi. 2006 yılının 1 Haziran'ından itibaren başlayan tarım sigortası bakın nerelere
Ne geldi?
geldi. O gün konuştuğumuzda hatırlarsanız ya bunda çok kapsamı da yok. Böyle işte bir sigorta uygulaması mı olur falan diyorduk. Ama bugün artık geliri garanti altına
Olan
alan
bir sistemi.
buğdayda başladı bu. Şimdi böyle devam edecek. Bu stratejik ürünler için de uygulanabilir olacak. Şimdi düşünün 90 milyarın üzerinde 2024 yılında verilecek destek var. 90 milyarın üzerinde. İşte bu verilen desteğin yerli yerini bulup bulmadığının en önemli göstergesi bizim bu arz güvenliği konusunda ne kadar mesafe
Ve
kat
alt
edip
kademdeyiz.
etmediğimizdir. Un,
Evet.
yağ, şeker. Bunun üçünü bizim garanti altına almamız lazım.
Tabii ki efendim, bütün bu garanti sürecinden sonra tüketici fiyatlarında oluşan bu fark, az önce de söylediğiniz gibi başka bakanların uhdesinde olan konular da var. Başka bir piyasa düzenleme mekanizmasını beraberinde getirmesi lazım deyip son soruma geçebilirim arzu ediyorsanız. Bir yorumunuz varsa
Bununla
efendim.
ilgili şunu söyleyelim. Tabii mesela biz kırsaldan kente göçü çok basit bir meseleymiş gibi ele alıyoruz. İnanın bunun sosyal, siyasal, psikolojik, işte kadına şiddet, aklınıza gelebilecek pek çok noktada ele alınması
Gerekiyor.
gerekir. Aile işletmeciliği, üzerinde hassasiyetle durulması gerekir.
Evet.
Kırsala dönüş, bunun mutlaka sağlanması gerekir. Yani ailenin bireyleri, ya anne sen git ben gelemem. Kadın da zaten bir sosyal güvencesi yok. Sosyal güvencesi olmayan bir kadına, ailenin direğine bir sosyal güvencenin verilmesi, orada bir internet altyapısının varlığı, o gençlerin oraya ilgisinin, cazibesinin o bölge için cazibenin artırılması. Bunların hepsi çok basit şeyler. Verdiğiniz para az bir para değil. Bakın 90 milyar lira.
Evet. 91,6 milyar lira
Yani
sadece tarımsal
tabii
destek.
tabii yok ben hani
Tabii
vatandaşın
yuvarladınız. Tabii.
yuvarlatarak söylüyorum. 90 milyar lira. Bu 2002 yılında 1,8 milyar liraydı.
Evet.
1,8'den 90 milyar liraya geldik. Ama bunların hepsinin etki analizlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması, gerçekten bunların etkisinin ve katkısının ne olduğunu ortaya
Nasıl
konulması
gerekiyor?
gerekir.
Efendim bugün 10 Ocak. 10 Ocak hem Ziraat Mühendisleri Günü hem de tarımsal eğitimin başlangıcının 178. yılı. Bu mesajla kapatmak istiyorum eğer lütfederseniz efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Tabii 2024'ün de ilk günlerindeyiz. Biz bu yılın başta çiftçilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımız için inşallah 2023'te yaşadıklarımızdan ari güzel bir yıl olmasını öncelikle temenni ediyoruz. Üreticilerimize bol, bereketli kazançlar diliyoruz. Sektörde bir alın teri dökenler vardır. Bir de akıl
Akıl
teri
teri
dökenler vardır. Akıl teri dökenler bu bahsetmiş olduğumuz ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, su ürünleri mühendisleri, gıda mühendisleri, bütün bunların tamamı alın teri dökenlerin yanında yer alırlar ve akıl teri dökerler. Ve bu çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ben bu yıl dönümü münasebetiyle bunu hem tebrik ederken hem de meslektaşlarımıza aslında önemli bir mesleğe icra ettiklerini, kendilerinin böyle bir psikolojik olarak hani kıymetsizmiş, değersizmiş gibi bir meslek mensubu olarak görmemelerini buradan da hocalarımıza sesleniyorum. Bu gençlere kendilerinin mutlaka değerli olduklarını
hissettirmeli.
hissettirmelerini, bunun çok değerli olduğunu, çok kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Ve inşallah ilelebet ülkemiz, toprağımız, vatanımız yaşayacak, yaşatılacak. Bu üretim kesiminde, kısmında yer alan ziraat mühendislerimiz başta olmak üzere bütün tarım camiasında görev alan meslektaşlarımıza da sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İnşallah 2024 güzel bir yıl olsun diye de son cümle olarak ifade ediyorum.
İnşallah Sayın Kirişçi. Çok teşekkür ediyorum efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Vahit Kirişçi ile beraberdik Toprağın Sesi programında. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
Toprağın Sesi.